Ayrım 43.
Karıların hepsi yüklerin yarısı girmiş Hisar Meydanı pazar yerine dönmüştü. Söğütlüler sandıklarını denklerini iki yandan tutarak mahzene iniyorlardı. Bacı Bey geride kalanlara yalandan çıkıştı. Hadi senize bacılar, öldünüz mü? Beri bak! Sözünü bitirmesine kalmadan atlardan biri hopladı. Kuyruğu altına kaplan çavuşun yanar kav koyduğu hayvan tepinerek, çifte savurarak, kıç atarak ortalığı bir anda karıştırdı. Öst, dur oğlum dur aman bağırtıları arasında sırtındaki sandıkları yere çalıp yuları çekip alıp bayır aşağı savuştu gitti. Eyvah, tutsana bacım tut ha! Aman bacı bey yetiş! Düşen sandıklardan biri ağzına kadar para doluydu. Bilecik Hisar'ı görününce kaplan çavuş bunu indirmiş, çemberlerini kesip çivilerini gevşeterek düşer düşmez dağılacak hale getirmişti. Akça Koca'nın dediğine bakılırsa gavur kısmının aklını başından bu dünyada salt para görüntüsü alır. Ne kadar da çok görünürse o kadar da çok alır. Ne faydaki evdeki pazar çarşıya uymadı. Fıkara Bacı Bey'in eyvah paralar gitti diye bağırtısı hiçbir işe yaramadı. Çünkü namert sandık gevrek karpuz gibi parçalanıp içindekileri ceviz gibi dağıtacağına saman torbası gibi yığıla kalmıştı. Söğütlüler ne yapacaklarını bilemeden çevresine toplandılar. Elleri böğürlerinde bir ayaklarını indirip bir ayaklarını kaldırarak kıvranmaya başladılar. Hepsinden önce Bacı Bey topladı kendini. Bağırtıyı bıraktığı yerden kavradı aldı. Gitti hazine sandığı. Vay başıma öldüm. Altın doludur bu. Kime teslimdi karılar? Söğüt'ün varı. Gözü gibi bakacak değil miydi teslim alan? Altın ne demektir? Altın gümüş lafıyla çavuş başta olmak üzere bütün Bilecik savaşçıları ilgilenmişler, koşup gelmişlerdi. Bacı Bey çırpınarak sandığın çevresinde birkaç kez dolandı. Sonra başına çömeldi. Açmaya uğraşırken kapak elinde kalınca eline ateş değmiş gibi yırtınarak hopladı. Keser bizi Osman Bey. Boynumuzu vursa hak değil mi? Hiç açılmayacaktı bunun ağzı. Açıldı mı bitti. Kosta çavuş ağzına kadar para dolu sandıktan gözlerini bir türlü ayıramıyor, bu kadar paranın sahici olabileceğine bir türlü inanamıyordu. Türkmenler geldi geleli tutturduğu kasıntı birden sönmüş, sanki gövdesi birden eriyip küçülüvermişti. Kendini tutmak istediği halde güç yetiremedi. Hırıl hırıl soluyarak eğildi, avuçlarını doldurup güneşe kaldırdı. Venedik, Ceneviz, Malta, Kıbrıs, Frenki, Düka altınları, kızıl floriler, gümüş dirhemler, kuruşlar, dinarlarda kamaşan gözlerini kırpıştırarak çevresine umutsuz umutsuz baktı. Sahiciymiş be, aman kutsal Meryem anamız, sağlam paraymış Bacı Bey. Vay başıma, keser bizi Osman Bey'iniz çavuş kardeşim. Başını yumruklamaya başlamıştı. Vurur boynumuzu vurur, aman bize medet. Gerilerden Söğütlü'nün biri sakin bir sesle sordu. Boşuna yolun mu akılsız Bacı Bey? Giden yok, giden yok, sayısı belli değil mi? Yere batsın. Dizlerine pat pat vurdu. Sayısı belli mi olur Türkmen hazinesinin bacım, belli mi olur? Bilecikliler hı diye bir ağızdan soludular. Kosti çavuş ellerindekileri çaresizlikle sandığa yavaş yavaş akıttı. Bacı Bey para şıkırtısı ile kendine gelmiş gibi davrandı. Çevresine can alacak gibi göz gezdirdi. Mavro'nun üstüne saldırdı. Bir de bakarsın Fatma kız, sana teslim değil miydi bu sandık? Tüh yüzüne, yüklen şunu, kaldırın oh bacılar, yükleyin kurban olduklarım. Tüh yüzüne Fatma, ne olacak peki, bunun ağzı açık. Çavuş, meraklanma Bacı Bey Hanım, anahtarı sende. Gerekirse bir kilit daha vururuz kapıya, ferah ol. Tamam, hay çok yaşa Kosta Çavuş kardeşim. Sanki birden her şey düzelmiş gibi kendisini toplayıp kafasını dikerek emretti. Yükleyin şunu, şu çengiye. Dökmelisin ki ben seni bu kırbaçla... Bileğine asılı korkunç kırbacı birkaç kere şaklattı. Mavro, Bacı Bey'in kendisinden ne beklediğini anlamıştı. Sandığı sırtlayıp cilveli oyun adımlarıyla kapıya doğru yürüdü. Herkes altına yol vermek için saygıyla açılmıştı. Mavro, Bacı Bey'in aman demesine bırakmadan, hiç kimsenin beceremeyeceği bir ustalıkla küçük bir taşa takılıp görülmemiş bir cambaz perendesi attı, savruldu. Sandık sırtında olduğu halde, içindekileri bir tek bakır onluk kalmamacasını etrafa saçtı. Bacı Bey önce baka kalmış, sonra yere çöküp dövünmeye başlamıştı. Amanın, bittin, kalkmaya çabalandı. Bu kahveyi öldürünce, bu kahveyi... Başta Kosti Çavuş'la Popolini olmak üzere bütün Bilecik takımı Bacı Bey'e acımışlar gibi sayısı bellisiz Türkmen altınlarını toplamak için yere kapanmışlardı. Karı kılığındaki Söğütlü savaşçılar ellerindeki kalın sopaları tartarak gizlice bakıştılar. Bacı Bey koca tanrı der demez çömelimdeki Bileciklileri bitireceklerdi. Panayot çömelmeyi eskiden beri hem sevmiyor hem de beceremiyordu. Bu sebepten altınları iki büklüm toplamaktaydı. Aslına bakılırsa ne yapacağını da kestirememişti. Bunları çavuş efendisi verecek mi Türkmen'e, yoksa cebe atılanlar yana kâr mı kalacak? Bacaklarının arasından bakıp arkadaşlarının ne yaptıklarını anlamak istedi. İki eli de artık bir tek altın alamayacak kadar dolmuştu. Sıcacık. Birden içerideki Söğüt karılarının mahzene doğru koştuklarını görüp şaştı. Hem buraya yetişecekleri yerde mahzene, hem denk menk götürmeden sarsılmaz ödev duygusuyla pirelendi. Emekleyerek çavuşa sokuldu. Kosti çavuş altınları göğsüne sokuşturuyordu. İlk kelimede dişlerinin arasından bir yıkıl dedi ki hiç şakası yok. Panayot bir daha baktı bacaklarının arasından. Hayır, bir iş dönüyordu içeride. Altını maltını düşünecek sıra değildi. Bir iki Söğütlü karının paraları toplayacaklarına kendisine baktıklarını fark edemeden ödev aşkıyla fırladı. Kılıcını tutarak koşmaya başladı. Kapıdan geçince elindeki altınları ne yapacağını düşünerek durakladı. Götürüp çavuş odasının penceresine koydu. Mahzenin merdivenlerini ayaklarının ucuna basarak indi. Savaş nedir bilmediğinden silaha davranmayı aklına getirmemişti. Kadınlar toplanmış bir şeye bakıyorlardı. Hep öyle sessiz yaklaştı. Ayaklarının ucuna basarak ne olduğunu görmeye çalıştı. Ortada duran iki büyük sandık ağzına kadar her çeşitten kılıç doluydu. Türkmen karıları birini bırakıp birini alıyorlar, çekip tartıp havada vınlatarak bileklerine uygununu arıyorlardı. Önce bunu pek önemsiz bir şaka, erkekliğe bir özeniş saydı. Fakat cini Nefise'nin kılıcı savururken suratındaki değişmeyi görünce dehşete kapıldı. Hayır, şaka maka değildi bu. Korkunç bir işe hazırlanıyorlardı bunlar. Kapıdaki aramaların önlemeye çalıştığı neyse ona hazırlanıyorlardı. Belki altın sandığının dökülmesi de bununla ilgiliydi. Bağıracakken elini ağzına kapatıp hızla geriledi. Birine çarptı. Ürkerek dönüp baktı. Şirin kız da bir Rum savaşçısının aralarında bulunmasına çok şaşmıştı. Panayot gülmeye çalıştı. Hiç gerekli değilken parmağıyla sus ışmarıverdi. Kızın gözlerindeki korkudan neredeyse bağıracağını anlayınca itip geçti. Kapıya doğru koşmaya başladı. Şirin de kendisini hemen toplayıp atılmıştı. Tam merdiven ayağında yetişip arkadan beline sarıldı. Parmaklarını birbirine geçirip göbeğinde kenetledi. Panayot bir zaman bileklerden tutup çekerek kolları çözmek istedi. Güç yetiremeyince iki yana savurarak "Bırak Rab İsa aşkına bırak" diye yalvardı. Kılıçlı karıların gelip kendisini doğrayacaklarını düşünerek boğazı kurumuş, dili dönmez olmuştu. Birden küçük hançeri aklına geldi. Beline sarılan ellere batırarak kurtulmayı tasarlayıp çekti. Bir kez daha "Bırak hemşire, Rab İsa aşkına bırak" diye inledi. Şirin hançeri görüp bağırmaya başlayınca ne yaptığını bilmeden bıçağı arkasına doğru üst üste savurdu. Söğütlü kadınlar bağırtıya dönmüşlerdi. Kanlı bıçağın aralıksız işlediğini görüp dona kalmışlardı. Hepsinden önce cinli Nefise kendini topladı. "Vay kahpedölü!" diye atıldı. Yetiştiği zaman Şirin kızın parmakları çözülmüş, kolları sıyrılıp vücudu yere serilmişti. Nefise bir daha "Kahpedölü!" diye bağırdı. Kılıcı karşısındaki aptal surata var gücüyle vurup sol yanağı çenesine kadar açtı. Panayot uluyup ellerini yüzüne kapatmış, iki dizi üstüne çökmüştü. Nefise bir an bile duraklamadan ustura gibi dağıstan kılıcını sol omuzuna doğru kaldırdı. Çok sevdiği çapraz vuruşla enseye indirdi. Kılıç kemikte kasap satırı sesi verince yüzünü iğrenmiş gibi buruşturarak gözlerini yumdu. Dışarıda bağırışmalar, ulumalar, iniltiler başlamış, "Haydi Rum bacıları!" diye korkunç bir çığlık mahzeni çınlatmıştı. Nefise merdivene atıldı. İki kere sürçtü. Kan tutmasından korkarak parmağını kılıcına sürüp alnına kırmızı bir nokta koydu. Ferahlayıp üç basamağı bir ederek koştu. Ödev kurbanı Panayot'un iki saat önce sınır tanımaz görünen yaşama sevinciyle gözlerdeki Rab İsa'yı, İstanbul'daki imparatoru, dünyayı, caddeleri, köprüleri kazanacağı namı, şanı, altına alacağı kadınları, kızları düşünerek dayandığı korkuluğun önünde şimdi Kerimcan duruyordu. Bileciğin sadece Şirin kız kurban verilerek kolayca alınmasına hiç sevinmemişti. Bunun sebebi tam ölürken kızın yanında bulunmasıydı belki de. Uzaklara bakarak ağzının acılığını dışarıya tükürdü. Burada gördüğü her şey keder vericiydi. Ekini orağa yükselmiş tarlalar, yemiş yüklü ağaçlar, akşam güneşinde kızıl pırıltılarla akan karasu. Hele yıllardır kervan geçmez olmuş İstanbul-Tebriz yolu. Köprünün yarı yarıya göçmüş taş ayakları. Dünyanın yüzünü karma karışık çizen yolları, bunların üstünde sürünen insan hayvan kalabalıklarını düşündü. Yükleri her akşam çözüp her sabah saran, neyi kime kaça satacaklarını bilemeden aralıksız yürüyen bu insanların alın yazısından ürktü. İnsanlar ne yana gitseler ölümlerine doğru giderler demişti bir gün Şeyh Edebali. salt ölümün yeri biçimi değişiyordu. Rahat yatağında ölmek. İşkiya tarafından tutulmuş boğazları zorlarken ölmek. En iyi dostunun pususunda. Cellat olarak doğmuş bir elvanın ellerinde ölmek. Karısının verdiği zehirle, kocanın hançeriyle ölmek. Sonra bu ölümlü dünyada para için çabalamak. Şu birkaç saat önce anası Bacı Bey'in Bilecik kapıcılarının ayakları dibine yem olarak saçtığı maden parçaları için. Korkunçlu nesneydi para. Böyle bir yem olmasaydı bu kadar kolay alınabilemezdi bu Bilecik hisarı. Evet, altını görünce gavur milletinin aklı başından gitmişti. Dündar Alp'i hatırlayarak suratını astı. Salt gavur milletinin değil, nice Müslümanın aklını şaşırtmakta bu pis. Kapının önündeki rezillik gözünün önüne geldi. Sayısının bilinmezliğini öğrenir öğrenmez deliye dönmüşlerdi herifler. Topladıkları kendilerine kalacak sanmışlardı. Nitekim bu paraların sahipleri Keşiş Benito ile Kamagan Derviş, Daskalos, Dündar Bey de öyle sanmışlardı. Bilecik'in savaşçıları hırsla yumulup topladıklarını ellerinden bırakamadıkları için kılıçlarına davranamadı hiçbiri. Arkadaşları sopalarla yere serilirken şaşkın şaşkın baka kalmaları altının tuzağına yakalandıklarından. Tuzak kelimesini aklından geçirince sol bacağı sızladı. Daskalos'u debelenirken görür gibi oldu. Demek tuzakla boğuşurken Benito keşiş üstüne gelseydi. Gözlerini kapayıp uzakları dinledi. Yaprak oynamıyordu. Osman Bey de Kozpınar'daki işi bu saatte çoktan bitirmiş olmalıydı. Bilecik ele geçirilsin geçirilmesin, birinin kaçıp Romanos Tekfur'a durumu haber verebileceği düşünülerek karşı baskının geceye bırakılmaması kararlaştırılmıştı. İnegöl Tekfur'u kadar Atranos'u da çetin gavurdu. Uyanık durmuşlarsa, kılıçları sıyırmaya fırsat bulmuşlarsa. Orhan Bey'i, Ermeni Toros'u, bütün yakınlarını, sonra Osman Bey'le Söğüt ulularını düşünüp yüreği titredi. Hatta cellatlığa o kadar yakın bir elvan alçağına bile bir şey olsa üzülecekti. Vuruşmayı hiç sevmiyordu ama bunun sırasında kaçınılmaz olduğuna da yavaş yavaş inanıyordu. Kılıç taşıyarak yaşamanın töresi ya öleceksin ya öldüreceksin. İyi ya, sonu nereye varır bunun böylece? Gözlerini kırpıştırdı. Düşmanların tükenmesini. Gene Dündar Alp'i hatırladı. Ya düşman tükenir mi? Kendi soyundan bile türedikçe biraz düşündü. Evet, düşmanlık kalkmadıkça düşman tükenmez. Ayak sesini yüreği üşendiğinden dönmedi. Boş boğazın birisini hiç katlanamayacaktı. Burada gidip başını dinleyecek bir yeri yoktu. Bunun ne kadar önemli bir yoksulluk olduğunu birkaç aydan beri ikinci defa duyuyordu. Burada mısın yahu? Araya araya. Çok şükür Mavro'ymuş diye gülümseyerek omuzundan baktı. Buradayım. Sen neredesin? Fıkara Şirin kızı gömecekler. Savuştum. Hocasız mocasız mı? Şehit olduğundan yıkanması namazı olmazmış. Bir yandım ki Şirin bacıya. Kerim yutkundu. Elini yüzümden geçirdi. İsteksiz anlattı. Karılardan biri Şirin vuruldu deyince koştum. Daha ölmemişti. Soluyordu kesik kesik. Kafasını dizime koydum. Şirin, bak bana dedim. Tanıyamadı önce. Sonra gülmeye çabaladı. Ölür müyüm bu yaradan Kerim abi diye sordu sesi duyulur duyulmaz. Yok canım, yok bir şey. Zıplar kalkarsın birkaç güne kadar dedim. Görür müyüm güzel gelinimizi dedi. Hay hay, hiç kuşkun olmasın dedim. Ölürsem dedi, Orhan Bey'e de ki dedi. Dudaklarını yaladı var zorlayışıyla. Deme bir şey, hiç deme, hiç dedi. Başı yana kaydı, canı boşaldı birden. Tıkızlığı gevşeyiverdi. Şaşırdım ne yapacağımı. Ana diye seslenmişim. Yatırdım taşlara. Üşürse müşürse demez miyim? Mavro gözlerini yumruğunun üstüyle kuruladı. Oğlanı bildin mi? Vuran namerdi. Yok. Mahzeni açıp gelen avanak köylü. Anahtarı Bacı Bey anama veren alçak. Kız dedi ki... Hangi kız? Bir kız var aşağıda. Çavuşun beslemesiymiş. Dedi ki... inanmazdım gözlerimle görmesem dedi. Tavuk kesmekten geç. Tahta biti ezemezmiş. Biraz düşündü. Böylesi kıyar insana. Çünkü ne halt ettiğini bilmez. Sesindeki acılık birden sahici düşmanlığa dönüverdi. Ama cinci Nefise ablam ne yapmış elleri yeşil olası? Bir vurmuş yanağını açmış şöyle elim gibi. Çökertmiş ikinciyi vurmasıyla bitirmiş. Kaplan çavuş emmim de çok yandı Şirin kıza. Götürün şu iti Tekfur konağının adam gübresine gömün dedi. Bacağından sürdü biraz. Tüh yüzüne deyip bıraktı. Nerede şimdi? Kim? Kaplan çavuş mu? Şeyh Edebali efendimize tekkeleri seçmekti. Kerim hemen ilgilendi. Buraya mı konacakmış şeyhimiz? Söğüt'te kurduğu tekke ne olacak? Ahi Hasan Efendi'ye bırakacak. Konuk evi. Buraya salt bir tekke kondurmayacakmış Edebali Efendimiz. Konuk evi imaretten başka bir medrese konduracakmış ki Konya medreseleri kaç para? Horasan'dan, Mısır'dan, Rum'dan, Bağdat'tan müderris hocalar getirtsem gerek. Ona göre. Aman kaplan çavuş göreyim seni demiş. Hisarlara, kentlere kadılar, subaşılar dikilse gerek. Ve de çerinin yanına kadaskerler koşulsa gerek demiş. Türkmen'den yeterince okumuş yetişmeli. Ülkeyi çekip çevirecek yazıcı peydahlamalı demiş. Beli kılıçlı kimden olsa olur. Hele akıncılar Rum'dan seçilir. Çünkü bizim akınlar Rumluğa yönelmiştir ve de yakıp yıkmak, vurup almak akını değildir. Adalet gösterip güven vermek akınıdır demiş. İyi mi? Kerim dalmıştı. Mavru omuzuna vurdu. Bundan böyle arkadaş, benim sezinlediğim Osman Bey'imiz Bursa'ya, İznik'e yönelse gerek. Yok canım, nereden belli? Şeyh Edebali Efendimizin koca Eskişehir dururken gelip Bilecik'e konmasından. Biraz durakladı, sordu. Bursa'ya, İznik'e yolun düştü müydü hiç? Yok, ya senin? Ben de görmedim ama rahmetli babam çok anlatırdı. Osman Bey'imiz Bursa'yı da Bacı Bey eliyle kapısını altın saçarak çekip alırsa... Ayak seslerini duyunca sözünü bitiremedi. Popolina bir elinde büyüyecek bir şarap testisi, ötekinde bir gümüş kupayla görünmüştü. Kupa Kosti Çavuş'undu. Yaklaştı. Dizlerini kırarak selam verdi. Buyurun Türkmen Bey'im. Araya araya başım döndü. Az kalsın testiyi kapacaklardı elimden. Vermedim. Nedir o? Şarap istemiştiniz ya. Kerim şaşırarak Mavro'ya baktı. Şarap nereden geldi aklına? Mavro kızı süzüyordu. Aşağıdaki alacakaranlıkta iyi görememişti. Adın neydi senin? Popolina Türkmen Efendimiz. Popolina. Omuz üstünden Kerim'i cevapladı. Uzanıp kızın yanağını makasladı. Bu kadar güzel bir kıza istemem denir mi? Hay hayı bastırdım. Kupayı alıp Kerim'e uzattı. Bak bakalım tadına. Kerim biraz içti. Yüzünden belli ki şarapla başı hoş değildi. Mavro bir dikişte boşalttı, damağını şaklattı. Sağ ol, var ol Popolina'mı. Göklerdeki Rab İsa Efendimiz seni sevdiğine bağışlasın. Popolina başını yana almış gülümseyerek bakıyordu. Mavro'nun duasını duyar duymaz sağ kaşını kaldırıp toplandı. Göklerdeki Rab İsa'ya dua eden hiçbir Türkmen görmemişti şimdiye kadar. Doldur bakalım Popolina, doldur ama bu kez bedava değil, sen de benden bir şey isteyeceksin. Kızın kara gözleri sevinçle parladı. İsteyeceğini çoktan tasarlamış gibi hiç duraklamadan diz büküp selam verdi. Düğüne gidecek misiniz Türkmen efendilerim? Düğünü var soylu tekburumuz Rumanos Efendimizin Kozpınar'da. Başıyla gösterdi. Şu yana düşer Kozpınar. Gidecekseniz ne olur beni de götürün. Kerim'le Mavro gülmeye başladılar. Popolina niçin güldükleri gibi götürüp götürmeyeceklerini de anlayamamıştı. Niyetlerini sezmeye çalışarak biraz tedirgin bakıyor, Türkmenlerle anlaşmanın zorluğuna şaşıyordu. İstediğin düğünse can baş üstüne güzelim. Yanağını bir daha makasladı. Hele doldur şunu. Kerim'e döndü. Demek deyim ki, bak ben ne demek deyim arkadaş. Bu dünya güzeli Popolina'yı alıp Kozpınar'a mı gidelim, yoksa haber salalım da soylu Rumanos tekbur gelini kapıp buraya mı getirsin? Popolina bir zaman anlayamadı. Anlayınca da somurttu. Sordunuz soylu Türkmen efendi, ben de söyledim. Ayıp mı sizde kızların düğüne gitmeleri? Vay, inanmadı gördün mü Kerimcan? Bak Popolina, benim kim olduğumu demek ki öğrenmedin. Ya ben Büyük Moğol'un 30. şehzadesi değil miyim? Fermanım yürümez mi benim buralarda? Sözünü kesip elini gözlerine siper ederek İstanbul-Tebriz yolunun en uzun dönemecindeki karaltıyı seçmeye çalıştı. Nedir o? Aman ha, vay ki vay! Şarap kupasını kaldırıp parmaklarını şıkırdatarak iki kere döndü. Yalan mıymış Popolina? İnanmadın mı şimdicik? Nah, soylu Rumanos tekbur gelini sırtlamış gelmekte ki yolları tozutaraktan gör nasıl gelmekte. Kerim telaşlandı. Kapalı mı kapılar? Bırak şaklabanlığı. Kapılar dedim akılsız mavru. Popolina güvenle karşılık verdi. Çekildi Türkmen efendimiz, meraklanmayın, vurdurdu bütün kol demirlerini çavuşunuz. Biraz sonra mavru kestirip attı. Arabadır Kerim ağa. Güneşte parlaması, sırma saçaklı, ipek örtülü gelin arabası olduğundandır. Kılıcım üstüne bahse girerim ki çevresindekiler de bizim Söğüt savaşçıları. Kupayı kaldırıp var gücüyle bağırdı. Ey, bu iş tamam Kerim ağa. Şarabı dikti. Yüzüne şaşkın şaşkın baka kalmış Popolina'ya şakadan çıkıştı. Doldur şunu, durmakla başına neler geleceğini bilmeyip. Türkmen de şarabı geç doldurmanın cezası nedir? Kızı tutup yanaklarından şap şap öptü. İşte budur. Araba nedense yavaş geliyordu ama çevresindeki savaşçıların ileri geri seyirtmelerinden, havaya kargılarını atıp tutmalarından çok keyifli oldukları anlaşılıyordu. Bilecik alındı alınalı Kerim'in ilk defa yüzü gülmüştü. Araba biraz yaklaşınca dev iriliğinde bir ata binmiş Adem ejderhası Pir Elvan, karasuyu değirmen çarkı gibi köpürdeterek beri yakaya geçip yokuşa sardı. hayvanı Allah yarattı demeden sürüyordu. Bilecik Hisarı'nın kapısına dayanır dayanmaz narayı salıp gürledi. Bire yettim kaplan çavuş, bire bunun kapıcısı yok mu? Kerim ellerini boru yapıp seslendi. Elvan Ağa, nasılız Elvan Ağa, kötü bir iş, ölen mölen. Müjdeler olsun Kerimcan, ölenimiz hiç yoktur, yaralımıza da kulak asmalı değil. Bunları söylerken herhalde ganimet aldı, kesimine uygun Macar kadanasını oynatıyor, bineğine dilediğini yaptırır usta binici olduğunu hakçası ispatlıyordu. Adem ejderhası Pir Elvan'ın getirdiği haberlere bakılırsa, ilk kavuşmada tekvurları ölen İnegöl, Atranos savaşçıları uzatıp tadını kaçırmadan pes etmişler, Yarhisarlılara biraz çabaladıktan sonra ele geçmişlerdi. Söğütlü Kozpınar'a girer girmez kılıç sıyırıp bire kıpranma diye bağırıp dalmasıyla fıkara tekvurlar ayak altında kalıp toza gübre karıştı kaplan çavuş diyordu. Osman Bey'imizin canı sıkıldı ya beyim aldırma dedim. Cenk halidir böyle olur diye güldürdüm diyordu. Nerede şimdi Osman Bey'imiz? Osman Bey'imiz İnegöl Hisarı'nı kapmaya gitti. Koca Tanrı'nın izniyle kaplan çavuşum. Ahi Hasan Efendi Yar Hisar'a, Turgut Alp Atranos Hisar'a seyirtti. Karasu'ya geçen arabayı mı sordun? Hayır. Doyum yüklü değildir. Bildiğin gelin arabasıdır. İçinde Lülüfer hanımımızla süt anası vardır ve de Orhan Bey'imizin kaynatası olacak derbeder Yarhisar tekvuru vardır ki yaralıdır. Korkma. Ağır değildir. Yaşlılık şaşkınlığıyla kılıca davranırım sanıp çekip bire kızımın saç teline hata erişse böyle keserim şöyle biçerim diye esip üfürüp Orhan Bey'in etme babacığım dur otur iş başkadır demesine kulak asmayıp dönelerken tekerlenip at basıp bacağını az biraz kırmakla gelin arabasına bindirilmiştir. Arada bir inileyerekten ve de ne olduğunu anlamak çabalamasıyla bel bel bakınaraktan gelmektedir. Evet. Arabanın yanı sıra at süren Orhan Bey'imizin kendisidir ki sevinmenin ve de güvenmenin ve de kasılmanın son kertesindedir. Gerideki karaltılar düğün milletidir. Karı, erkek, çoluk çocuktur. Ayrıca savaşçı yesirler urganlara dizilmiştir ki tesbih tanesi de öyle değildir. Osman Bey'imiz Kozpınar'da canlı serçe kuşu bırakmadı. Dört yana gözcü dikti ki Çudar çetesine haber ulaştıran olmasın için. Sana geldi mi kaplan çavuşa birazdan yoldasın. Çünkü Oynaşhisar yıkığında Çudar avanağını sarıp basıp takımından bir can kaçırmayıp tutup Kozpınar'a getirmek sana ısmarlanmıştır. Orada Osman Bey'imizi beklesen gerektir. Çudar'ın yanında 15 Moğol vardır ve de Frenk'in kör şövalyesi ve de uzun Türkopol ve de pervane subaşı vardır. Tutarları 19 nefer olup basıldıklarını ve de alındıklarını görmekle her biri oklanmış hınzıra döneceğinden canı pahalı satma çabalamasında Söğütlü'ye bir sakatlık el vermesin için bölüğünü yarar savaşçılardan derlemene ve de en azdan 40 kişi alıp gitmene sıkı emirler vardır. Bana sorarsan, eğerleri kapattırsan gerek ve de Orhan Bey gelir gelmez binip sürüp hayın düşmanın kopası başına kara kuş gibi yumulsan gerek. Hay anan öyle kötü Pir Elvan, ne demeli şunun akıl vermelerine adam gibi? Yeterince urgan ipi götürmelisin ki, Çudar'ı neyle bağlasam hey koca tanrı diyerek dolanmalısın ki, Oynaşhisar yıkığında ben gülmeliyim. Kaplan çavuş yeterince urganı yumaklayıp 40 savaşçıyı da kolay seçti ama bunların arasında Mavro ile Kerim'in bulunmadığı anlaşılır anlaşılmaz kıyamet koptu. Ne Orhan Bey ne de Şeyh Edebali suçluları şeriat yasalarına göre Sancak Bey'in cezalandıracağını Bacı Bey'e anlatamadılar. Devlet ana kükremişti Allah beterinden saklasın, yere göğe sığacağı kalmamıştı.